Merhaba, ben Tunçel Gülsoy. Çoğunuz beni TAP TV ekranlarından tanıyorsunuz. Şimdi o ekranda ağırladığım topluma yön veren, birbirinden değerli isimlerle yaptığımız ilham verici sohbetleri sizinle podcast olarak da buluşturuyorum. İstediğiniz yerde, dilediğiniz zaman dinleyin. Hoş Sohbet Podcast başlıyor. Merhaba. TAM TV Hoş Sohbet programına hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğum var. Sevgili Murat Gülsoy. Hangi sıfatından bahsedeceğimi bilmiyorum fakat o kadar çok sıfatı var ki. Ama bence en önemli sıfat da şu, benim kuzenim. Birinci derecede akrabayız. Birçok insan bana soruyor. Sizin Murat'la bir akrabalığınız var mı? Var tabii diyorum. Yani sanki yazar benmişim de sen o kadarcık kendimize pay çıkarıyoruz. Sevgili Murat, hoş geldin. Önce hoş teşekkür bulduk. Ederiz.
Teşekkür ederiz.
Seninle hakikaten hem eserlerinle hem kişiliğinle ailemize çok güzel bir değer kattın. Ama bugün burada seni yeniden tanımak ve başka insanlarla paylaşmak, tanıtmak istiyoruz. Sen kendini nasıl anlatırsın? Senin o kadar çok yönün var ki akademisyen, yazar, romancı, ondan sonra radyo programcısı, Boğaziçi Üniversitesi'nde değişik görevler, akademisyenliğin dışında. Nereden başlamak istersin?
Vallahi merak herhalde. Beni tanımlayacak bir şey varsa merak ve heyecan. Meraklı bir gezgin olduğumu düşünüyorum ama yani daha çok ülkeler ve coğrafyalar üstünde değil ama zihinsel bir harita içinde gezmeyi seviyorum. Yani insanlığa dair üretilmiş ne varsa, bilim, felsefe, sanat, hepsi beni çok heyecanlandırıyor. Hepsi bana çok anlamlı geliyor. Onların aralarında gezinmek, onlar aralarında bağlantılar kurmak. Yani bilimle sanat, işte sanatla felsefe, mitolojiyle gündelik siyaset. Hepsi bana çok heyecan verici veriyor. O yüzden de böyle çok inişli çıkışlı, böyle farklı yerlerden geçen bir nasıl diyelim, çalışma hayatı mı diyelim. Ama ben hiç çalışma lafıyla özdeşleştirmedim. Yani üniversitede tabii akademisyen olarak uzun yıllar görev yaptım ve akademisyenliğin en güzel tarafı pazartesi sendromunun olmaması. Yani ne güzel hafta başlıyor, yepyeni heyecanlar başlıyor diye ben okula giderdim, üniversiteye giderdim. Hala da öyle, yani yeni bir hafta başlıyor, yepyeni şeyler yapacağız. O yüzden kendimi bu açıdan çok şanslı hissediyorum ama bu şans tabii insanın biraz da kendisinin inşa ettiği bir şey. Yani ben bunu üniversitede ilk okumaya başladığım yıllardan itibaren kararımı vermiştim. Yani ben başka bir yolu seçeceğim ve o başka yol daha çok hep okumakla, öğrenmekle, üretmekle ilgili olsun. Hepsi de bunlarla bağlantılı. Yani en uzun hikayenin kısa özeti benim için bu.
Ama birçok şey var. Mesela sen aynı zamanda biyomedikal mühendissin.
Evet.
Aynı zamanda profesörsün. Evet. Oradan hiç bahsetmiyorsun ama öyle bir şey de var. Aynı zamanda bir araştırmacısın.
İşte buraya hangi bağlamda çağrıldığıma göre şimdi yaratıcı yazarlıksa, şimdi edebiyatsa yaratıcı, başka, biyomedikalsa şimdi, başka.
Şimdi yaratıcı yazarlık konusunda dersler de veriyorsun. Evet. Baktım fiyatlarına, dedi ki ben iyisi Murat'ı çağırayım. Biz burada ondan öğrenelim, sonra evde kendimiz yazarız. Peki yazarlık ne demektir? Yani bu yazı yazmak, senin bu anlattığın yolculuğun içinde bir nerede başladı, nasıl başladı, sana ne ilham verdi ve bugün nasıl sürüyor?
Önce okumakla başladı bir kere. Yani okumayla büyülenmek diyelim buna. Yani daha okula gitmezken, okuma yazma bilmezken resimli kitaplara bakardım. Sonra okuma yazma öğrenince hiç unutmuyorum. Büyükada'da böyle annemle iskeleden bir kitap almıştık. Daha birinci sınıfı yeni bitirmişim. Böyle o zamanlar Milliyet yayınlarının küçük çocuklar için onların eline sığsın diye sert baskılı kitapları vardı. Mercan Adası diye bir kitap. Hiçbir resim yok içinde. Aldık, otel odasında okuyorum. Bir baktım, bu resimli kitaptan daha güzel. Kafamda canlanıyor her şey, böyle deniz diyor, balıklar diyor, pırıl pırıl. Nasıl oluyor bu? Şimdi bu nasıl oluyor şaşkınlığı aslında o edebiyatın büyüsüyle ilk kez tanışma anı. Hiç unutmadım onu da. Dedim bu işte bir iş var. Ya bu işte çok büyülü bir taraf var. Tıpkı bir zaman Yaşar Kemal de bir anekdot anlatıyor. Hiçbir şeyin olmadığı bir köyde yaşıyoruz diyor. Yani okuma yazma bilen yok, hiç kimse yok. Bir çerçi geliyor. İnsanlara satış yapıyor. Sonra bir şey çıkar, defter, kalemle bir şeyler böyle karalamaya başladı. Ne yapıyorsun dedim diyor. Çocuk Yaşar Kemal. İşte alacak verecekleri not ediyorum ki gelecek ay geldiğimde unutmayayım, onları tahsil edeyim. Bu ne? Bu yazıdır dedi diyor. Vay be, ben bunu öğrenmem lazım. Çok şahane bir şey dedim diyor. Onun gibi ben de Yani ilk okuduğum romanla o yazısı, resimsiz romanın zihnimde yarattığı şey, ben de ya bu edebiyat çok özel bir şey, çok üst düzey bir şey aslında. Yani öyle basit bir şey değil. Burada kaldı. İşte ondan sonra hep iyi bir okur oldum. Hep böyle birazcık yazmaya çalıştım ama böyle illa ben yazar olacağım diye bir kaygım yoktu. Yani daha çok benim kaygım hayatta hakikati nasıl bulurum, nasıl doğru yaşarım, bunlar üzerine giderken de bilimle uğraşacağım. Bir kere bilim ve felsefe bana hayatta en doğruyu gösterecek olan en azından yöntemler bunlar. Dolayısıyla bu yöntemleri benimsemek. Orada da tabii yine okuma önemli. Yani çok ansiklopedi okurdum. O zaman internet falan yok. Ansiklopedileri açtığım zaman iki şey beni büyülerdi. Bir karmaşası. Yani alfabetik olduğu için. Yani abası yanıktan sonra ada geliyor. Adadan sonra ne bileyim abaküs. Yani birbiriyle alakası sadece baş harflerinden dolayı dizilmiş. Ama o size bir tesadüfen öğrenmeyi sağlıyor. Şimdi beni en çok internette rahatsız eden şey, hep bildiğimizi arıyoruz ve buluyoruz aslında. Hep bildiğimizin çevresini örüyoruz. Tesadüfen karşılaşmalara çok az izin veriyor. Tam tersi, neyi aradıysanız daha da ondan veriyor. Bu beni çok kısıtlıyor. Hala o yüzden ben kitap karıştırmayı ya da açık raf kütüphaneye ya da kitapçıya gitmeyi çok severim. İşte ansiklopedi falan okuyorum. Öyle öyle o bilim kanalı böyle ilerlerken işte daha sonra mühendislik okudum. Mühendislik okumak yanı sıra felsefeyle ilgilendim falan ama psikolojiye geçtim sonra. Çünkü bunu işin temelinde akıl nasıl çalışıyor aslında o var. Çünkü bilimi de yapan akıl, sanatı da yapan akıl, hepsinin kökeni beynimiz var. Bu nasıl çalışıyor'yu öğrenmek için de psikolojide master yapmaya başladım. İşte tıp fakültelerinde ortak işler yaptık. O sırada bir yandan bunlar olurken bir yandan da anlatı bilim. Yani bir hikaye nasıl kurulur, dil nasıl çalışıyor. Tabii hep beraber bunlar bir arada. Ve o zamandan bu zamana yapay zekanın mesela bu kadar ilerlemesinin temelinde dil bilim çalışmaları da var. Sadece bilgisayar bilimlerinin değil. İkisi birleştiği noktada şu anda büyük bir başarı elde edildi. Eskiden sadece sayıp, sınıflandırıp, en iyi algoritmayı bulup, en iyi komutlarla çalışacak bir sistem tasarlarken şimdi dil sistemleri üstünden gidiyor. Dolayısıyla bütün bu birleşmeler bende de edebiyatı daha da fazla ciddiye almama ve kendim de üretmeme, işte öyküler yazmaya, romanlar yazmaya o yoldan devam ettim ve hepsi de bir arada böyle ilerledi. Belli bir noktaya kadar da geldi.
İlk romanın ismi neydi?
Bu filmin kötü adamı benim.
İyi bir adama benziyorsun ama. O zamandan beri. Ama bu arada birçok edebiyat ödülü de aldın. Yani ondan da bahsetmek lazım. Yunus Nadi ödülünü aldın, evet. Biliyorum. Başka ödüller de var.
Evet.
Şimdi kağıda yazdım ama bir yandan bakmıyorum.
Şimdi ilk ödül önemli orada aslında. Çok önemli. Çünkü o zaman daha ilk böyle öykü yazıyorum, bir şeyler yapıyorum. Arkadaşları okuyorum. İşte ne güzel falan diyorlar. Bir tanesinin teşvikiyle Yunus Nadi Öykü Ödülü'ne müracaat ettim. O zaman bir tane öyküyle de katılınabiliyordu. Sonra hep zaman içinde değişti. Sadece kitaba verilir oldu. O zaman kategoriler çok genişti. Bir tane öyküyü gönderdim. Akla Ziyan Hikaye diye bir öyküm. Bak bu da aynı zamanda yine akılla ilgili. Otobüste giden bir adam bir anda kuşkulanıyor. Ya ben acaba bir hikaye kahramanı olabilir miyim? Bir roman kişisi olabilir miyim? Ve bunun aksini ispat etmek mümkün değil aslında. Ya diyor benim bir geçmişim var. Annem babam işte şeyde orada kasaba. Belki diyor bir paragraf önce bunlar yazıldı oraya. Tam böyle bir paradoksal, felsefi bir paradoks. Ben bunu gönderdim ama dedim ya Yunus Nadi bana verirler mi? Yani anlamazlar bile dedim. Yaşlı başlı adamlar onlar falan diye. Aa çat diye bir açıklama geldi. Üçüncülük ödülünü paylaştırmışlar. Kimle? Aslı Erdoğan'la. O da sonra çok ileride iyi bir yazar olacak. Biz orada tanıştık. O da Boğaziçi bilgisayar mezunu. Ben elektronik mezunuyum. O fizik master yapıyor. Ben psikoloji master yapıyorum. Orada tanıştık ve şunu fark ettim. Demek ki ön yargıda olmamak lazımmış. Kimseyi tanımıyoruz. Onlar da bizi tanımıyor. Yaşlı başlı adamlar tırnak içinde. Yok beni anlamazlar. Ben çok daha enteresan şeyler düşünüyorum. Orada bir kere benim ön yargım yıkıldı. Ha dedim. Demek ki öyle bir dünya yokmuş. Bunlar benim sadece önden düşüncelerimmiş. Ve kendime bana bir cesaret verdi bu. Hemen ondan sonra yazdığım öyküleri bir araya getirdim. Can Yayınları'nın kapısını çaldım. verdim işte. Onlar da işte oradaki editör de çok iyi karşıladı falan filan. Ama aradan bir zaman geçti, cevap gelmiyor. E gideyim kapısını çalayım dedim. Gittim. Çağlıoğlu'nun da rahmetli Erdal Öz kapıyı açtı. Dedim ben dedim bir dosyam vardı. Ne olacak dedim. Akıbetini sormaya geldim. İsim neydi dedi. İşte Murat Gülsoy dedim. Yayınlamayacağız biz onu dedi. Konuşma burada bitti. Ben de moralim bozuldu, dışarı çıktım. Ondan sonra yani küstüm. Ya dedim bunlar beni anlamıyor. Yine aynı moda geçtim. Şimdi bu zaten insan böyledir. Yani bir şey başaramadığı zaman hemen dışarıdaki faktörlere havale etmek daha kolay geliyor insana.
Ha, rahattır tabii.
Ondan sonra aradan zaman geçti. Arkadaşlarla kendi dergimizi çıkaralım dedik. Hayalet Gemi dergisini çıkarmaya başladık. Ve ya 10 yılda çıkardık ve o 10 yıl boyunca çok şey öğrendim. Birkaç şey. Bir arada iş yapmak, kolektif çabanın önemi. Başkasını dinlemek, başkasıyla beraber olabilmek. Ve bu tecrübe bana daha sonra biyomedikal mühendisliğinde iki laboratuvar kurduğumda birçok doktora öğrencisiyle ve meslektaşla beraber çalışmayı aslında iyi yürütmemi sağladı. Yani orada öğrendiğim adab bilimsel ortamda çok işime yaradı. Ama ikincisi editörlüğü öğrendim, yazı yazmayı öğrendim ve ondan sonra aradan 99'a geldik. Yani 8-9 sene sonra yine Can Yayınları'nın kapısını çaldım ve diğer başkaları. Bu sefer hepsi kabul ettiler. Ben yine Can Yayınları'nda devam ettim. Yani orada başladım. Ve o ilk kitap bir daha yok piyasada. Bir daha görmek bile istemedim. Çünkü o ilk kitap yetersizdi. Ve eğer o basılmış olsaydı o tarihte, Erdal Öz onu basmış olsaydı, ben çok yanlış bir erken başarıyla belki de ne o dergiye çıkaracaktık arkadaşlarla, kendi kendime devam edecektim. Belki hiç onları öğrenemeyecektim. Hayatımda çok şey eksik olacaktı. O yüzden yani başarısızlık çok öğretici bir şey aslında. Yani başarısızlık dediğim, yani tökezlediğimiz zaman, bir şeyle, bir engelle karşılaştığımız zaman vazgeçmek değil ama bu engelin ne olduğunu tanımak ve ondan sonra onu aşmak için çalışmak gerekiyor. Yani bu iş yetenekten çok bence heves ve çalışmakla ilgili bir şey. O yüzden de böyle bir hikayesi oldu, yayınlanma hikayesi.
Birdenbire aklına şu geliyor, ya ben bunu bir de yazı yazmayı öğretmek, yaratıcı yazar.
Evet.
Adı da çok iddialı yani,
evet.
Yaratıcı çünkü yazı yazabilirsin de yaratıcı olmayabilir. Bu nasıl oldu ve yaratıcı yazarlık nedir? Bu öğrenilebilir mi gerçekten? Evet. Yoksa geçmişte bir insanın içinde olan bir şeyi mi ortaya çıkarıyorsun ya da ikisi mi?
Şimdi şöyle, 90'lı yıllarda işte o psikoloji okurken aynı zamanda dedim ya anlatı bilim üzerine de okuyorum, edebiyat eleştirisi üzerine de okuyorum. Yavaş yavaş yaratıcı yazarlık kitaplarıyla da karşılaştım. Daha çok Amerikan kökenliydi o tarihlerde. Çünkü Amerika'da ortaya çıkan bir kavram. Bu Avrupa kökenli değil aslında yaratıcı yazarlık. Bunun da en büyük sebebi askerler savaştan döndükleri zaman Amerika'da çok bunalım içerisindeler. Bunları aşmak için ya hikayelerini anlattırmaya çalışıyorlar. Anlatamıyorlar. Çünkü dilleri yetmiyor. Nasıl ifade edeceklerini bilmiyorlar. Ama biliyorsunuz iyileşmenin yollarından biri bir kere derdini ifade edebilmek. Travmanı dile dökebilmek. Diyorlar ki o zaman yazarlardan yardım isteyelim. İnsan hikayesini nasıl anlatır? Bunu öğretelim. Onunla birlikte yavaş yavaş üniversiteye yazarların gelip daha bunları nasıl yazılırı anlatmaya başlamalarıyla başlıyor. Aslında bir sanat eğitimi. Ama neden yeni? Mesela resim sanatının tarih kadar eski. Çünkü çok eski bir sanat. Ya da işte mimari çok eski bir sanat. Müzik çok eski bir sanat. İnsanlık var olduğundan beri var. Ama roman sanatı 1600'lerden beri var. Çünkü matbaa çıkması gerekiyordu vesaire. Öykü 19. yüzyılda aslında başlıyor. Niye? Çünkü bize süreli yayın lazım. Yani gazete ve dergiler olacak ki bildiğimiz anlamda öykü anlatılsın. Yoksa halk hikayesi tabii ki var. Ama bütün bunlar çok yeni olduğu için bunun eğitim öğretimi de ancak 20. yüzyılda böyle ikinci eğitimlerle, masterlarla falan başladı. Ben de işte 90'larda bunu böyle okurken ve bunun üzerine kafa yorarken benim de en büyük derdim nasıl yazılır aslında. Yani önce başkalarına nasıl öğretilir değil de gerçekten nasıl yazı? Yani bir yazar nasıl Suç ve Ceza'yı yaratabiliyor? O sahneleri nasıl kuruyor? O dünya bizi hala nasıl etkiliyor? Aradan 150 sene geçmiş ya da 130 sene geçmiş bambaşka bir dilde yazılmış bir hikaye beni hala nasıl etkileyebiliyor falan. Bütün bu soruları araştırırken çok tabii zevkli bir alan açıldı önüme. Bir de tabii benim eğitimciyim sonuçta. Yani üniversitede yıllardır ders verdiğim için de Bunu ben de bir atölye içerisinde yapabilirim dedim. O sırada Hayalet Gemi kapanmıştı. 10 yıldır dergimiz bizim kapanmıştı. Benim bir yine böyle bir kolektif ortama ihtiyacım vardı aslında. Seviyorum insanlarla çalışmayı, edebiyat konuşmayı. O yüzden o bitti, dergi bitti. Yerine bu yaratıcı yazarlık eğitimlerini, atölyelerini başlatmış oldum. Soru burada şöyle, yetenek ne kadar? Her şey önemli. Yaşadıklarımız önemli, doğuştan getirdiklerimiz önemli. Ama bence asıl önemli tek bir kilit kelime var, heves. Çünkü eğer hevesiniz varsa oturur sabahtan akşama kadar gitar çalarsınız. Zaman nasıl geçtiğini anlamazsınız. Çaldıkça ustalaşırsınız. Ben niye gitar çalmıyorum? Çünkü gitara hevesim yok. Ama yazıya hevesim var. Yani bu içten gelen bir şeyle ilgili bir kere. Yani bu herkese öğretilebilir mi? Evet, hevesi olan herkes tabii ki öğrenebilir ve kendini geliştirebilir. Ama sizin bu konuda hevesiniz yoksa, hiç hayatınızda öykü ve roman okumuyorsanız, başka şeylerle ilgileniyorsanız ama ya ne güzel yazar da olsam keşke diyorsanız, o başka bir ruh durumu olmaz. Yani olabilmesi için sizin zaten ilgili ve hevesli olmanız gerekiyor. Gerisi tabii ki öğrenilebilir.
Orada ne öğretiyorsunuz? Yani ana başlık olarak oranın içeriği ne? Bir ikincisi böyle bir eğitimi almanın insanların yaşamlarının diğer kısmına nasıl olumlu bir etkisi oluyor?
Şimdi bu bir sanat sonuçta. Bütün diğer sanatlar gibi insanın kendi üzerine çalışması her şeyden önemlisi. Yani son ürün bir kitap, bir öykünün başkasına iletilmesinden çok daha önceki süreç çok önemli. O da kendi üzerine çalışmak. Kendi iç dünyanla yeni bir ilişki kuruyorsun. Çünkü bunlar hep bilinç dışı süreçlerden kaynaklanıyor, yüzeye çıkıyor. O yüzden o çok önemli. Ben zaten 10 haftalık ilk bölümün sonunda diyorum ki iki tane hedefimiz var burada. Yani somut çıktığımız olması lazım. 10 hafta geliyorsunuz değil mi? Ama bir bunun ne olacak peki? 10 hafta sonunda ben yazar olmadım diye hayal kırıklığı olmasın. Böyle bir şey yok. Ama şu olacak. Bir profesyonel göze sahip olmak. En önemli şeylerden bir tanesi bu. Yazabilmek için önce profesyonel bir göz. Ne demek o? Şu. Mesela ben giyim kuşam konusunda bir profesyonel göze sahip değilim. Çünkü hiçbir eğitimini almadım. Üzerine de kafa yormadım. Kendimi geliştirmedim. Ama benim de bir zevkim var. Sorsan bana dersen ki bu yakışmış mı? Derim ki işte renk seni açmamış. Bol mu geldi, kısa mı geldi falan. Ama bir profesyonel göze sahip bir terzi ya da stilist geldiği zaman bakar ve der ha bak der burası pot yapmış bunu içeriye alıyoruz bir pensle şuradan sıkıştırıyoruz vatkaları çıkarıyoruz düğmeleri küçültüyoruz oraya şu renk fular. Yani kusurun nereden kaynaklandığını tespit edebilmek ve o kusuru nasıl gidereceğimize dair stratejiler önerebilmek. Profesyonel göz bu. 10 hafta sonunda artık bunun kazanılması gerekiyor ki yazabilelim. Yani daha iyi yazabilelim. Bunu kimi insan çok okuduğu için kendiliğinden zaten geliştirebilir. Ama tabii bunu böyle daha sistematik bir şekilde, daha yapılandırılmış bir programla öğrenmek tabii ki avantajlı. Ama işin bir de ikinci kısmı var. O ikinci kısım yaratıcılıkla ilgili kısım. Bu psikolojik bir süreç. Yani psikolojik süreç dediğim de şu, kendi iç dünyamızla bir ilişki kuracağız. Peki nasıl kuracağız? Bir iç gözlem dediğimiz bir şey var. Yani kendi içine bakabilmek. Ama nasıl bakacağız? Ayna değil ki bu bakalım. O yüzden de sürekli bir defter tutmak gerekiyor. Zihnimizden akıp geçen, özellikle bağlantısız, manasız gelen, absürt gelen, ayıp gelen, neyse düşünceleri mutlaka yakalayıp yazmak ve yazmak özellikle mesela bunu en kolay rüyalarla başlayabilirsiniz. Çünkü rüyaların çoğu hakikaten manasız gelir. Ya nereden çıktı şimdi bu da ilginç gelebilir ya da sıkıntılı gelebilir. Ama onları yazma onlar bizimle ilgili çünkü. Yavaş yavaş kendi iç gözlemimiz. Yani bir yere gittik, yeni insanlarla tanıştık. Mesela sıkıldık. Hemen içine dön. Nasıl sıkılıyorum ben şu an? Tam ne hissediyorum? Bunu ya da bir cenazede ya da bir doğum sırada ya da bir iyi bir olayda, kötü bir olayda. Hep kendi içini bir gözlemek bir kere önemli. Ama sadece gözlemek değil, bunu mutlaka yazmak. O yüzden ikinci şey de çıktısı 10 haftanın sonunda yazan insan olmak. Yani yazardan önce bir kere yazan insan olmak lazım. Yani bir defteri olması lazım. Herkes diyor benim bir kitabım olacak mı? Olacak ama önce defterinizin olması lazım ki sonunda kitabınızın olsun. Yani defter seyir defteri aslında. İç dünyanın bir seyir defteri. Bunu yaptıkça bir süre sonra şu oluyor. Böyle bir ağaç metaforuna ben çok hoşuma gidiyor. Ağaç nasıl bir şey? Dallar ışığa doğru koşuyor. Yani başkalarına doğru biz bir şey vermeye çalışıyoruz, göstermeye çalışıyoruz. Renklerimizi, meyvelerimizi falan. Ama bunun olabilmesi için ışıktan kaçan, daha karanlıklara doğru kendini iten kökler var. Kökler ne kadar derine giderse ağacın dalları da o kadar yukarı yükselecek. Ama bunun ayakta durabilmesi için de o gövdenin o katılığı da lazım. Yani disiplinli çalışma. Yani ikisi arasındaki bağlantıyı kuran şey çalışma. Çalışmadan o bize Amerikan filmlerinin gösterdiği o hayali yazar ya da deha yazı birden geliyor, yazıyorum, kağıtlar birikiyor. Onlar film şeyleri. Önce takılır, yırtar, atar falan. Sonunda bir açılır kapaklar, çağlar.
Nobel.
Öyle değil yani, öyle değil.
Peki Murat, şu an kitap yazıyor musun?
Hep sürekli gündemde bir şeyler var.
Var. Peki gelecek için ne hayal ediyorsun? Daha çok gençsin yani. Şu anlamda söylüyorum. Efendim, erkeklerin de yaşı sorulmazmış ama yani yakın olunca başka bir şey. Neler hayal ediyorsun? Yani gelecekle ilgili Murat Gülsoy'un hayallerine bir yazar olarak, bir insan olarak, bir baba olarak, geçmiş de olsa bir akademisyen olarak.
Valla yani ben şimdi yaptığım işi sürdürmeyi seviyorum. Öğretmeyi, yaratıcı yazarlık anlamında ama yazmayı çok seviyorum tabii. Ama sadece kendi roman ve öykülerimi yazmanın dışında başka alanlarla ilişkiler kurmayı da seviyorum. Ne bileyim, resim yapmayı da seviyorum mesela. Video yapmayı da seviyorum. Kendim yeni bir şeyler öğrenmeyi seviyorum. Onların acemisi olduğum için çok genç hissediyor insan kendini o zaman. Ya bir şeyin acemisiyseniz orada yenisiniz. Daha bir çocuksu, kendi içinizde yeni bir şey keşfediyorsunuz. Ama ustalaştığınız bir alanda ki en az bir 10 yıl gerekiyor herhangi bir işte birazcık bir olgunlaşmak için.
10 bin saat.
Değil mi? Öyle bir şey var. O da güzel, tamam, ama yeni şeyler öğrenmek de güzel ve yeni alanlarla ben konuşturmak istiyorum. Bunu hep yapmaya çalışıyordum. Ne bileyim, 90'larda mesela internet çıktı, hemen ne yaptık? Aa dedik, bak matbaa çıktıktan sonra roman çıktı değil mi? Demek ki internet çıktıktan sonra da farklı bir edebi tür çıkabilir. Hadi hipertekstlerle uğraşıyoruz işte, böyle etkileşimli hikayeler falan. Onlar orada olmadı ama başka bir yerden devam ediyor tabii bu mantık. Şimdi de yapay zeka var mesela, onunla araştırma yapmak ilginç geliyor.
Yapay zeka roman yazabilir mi?
Belki bir gün yazar ama önemli olan orada şu anda onu nasıl kullandığımız. Ya ben onu şimdi bir edebiyat laboratuvarı olarak da kullanıyorum. Diyorum ki bana, diyorum mesela, diyorum bana bir Kafkaesk bir öykü yaz ama 1960'ların büyük adasında geçsin, büyük kulüpte geçsin. İşte ya Virginia Woolf'tan da bir tema koy buraya. Tamam yaparım ya. Yapabiliyor mu? Tam yapamıyor ama bir şeye çaba gösteriyor. Ortaya bir şey çıkıyor, bir metin çıkıyor ve ben ondan ha demek ki Kafkaesk olmak denilen şeyin şu yönlerini buraya taşıdı. Bunun bu yönlerini buraya taşıdı diyerek, sanki nasıl kimya laboratuvarında deney yapılıyor, o ortamı da bu şekilde kullanmak mümkün. Yani bunlar bana heyecan veriyor.
Son bir soru sorayım sana. Genç bir adam geldi, dedi ki Murat Bey, siz benim idolümsünüz. Ben de sizin gibi olmak istiyorum. Ama en önemlisi yazar olmak istiyorum. Sizin eğitiminize geleceğim ama yani bana ne tavsiye ediyorsunuz? Yazar olayım mı, olmayayım mı? Yani biliyorum bu soruların bir kısmının cevabını biliyorum ama genç bir çocuk geldi diyelim.
Yani şöyle bir cevap var onun. Ben değil ama benden çok daha usta bir şaire, bir genç şair gidiyor. Aynen bu soruyu soruyor. Ya usta diyor, şu şiirlerime bir bak, bende bir kumaş var mı? Boşuna devam etmeyeyim, boşuna zaman kaybetmeyeyim. Usta şair de hiç bakmadan şunu söylüyor. Mümkünse bırak. İşin özü bu aslında. Eğer mümkünse yazmak, yani yazmamayı tercih edebiliyorsan yazma. İçten gelen bir şey. Tam tersini söyleyelim. Herkes sana ya yapma. Sende yetenek yok, boşuna uğraşıyorsun, boşuna zaman kaybediyorsun dese bile yazıyorsan yazar oluyorsun. Yoksa bu böyle bir garantili bir şey değil. Hani DNA testimizi yaptıralım, içimizde acaba ne kadar şu yetenek var, ne kadar bu yetenek var. Bu çok doğru bir bakış açısı değil. İnsan çok daha elastik, beyin çok daha plastik bir yapıya sahip. Hakikaten onu böyle çok değişik şekillerde eğitip kullanabiliyoruz. Ama heves önemli oradaki. Hevesiniz varsa evet yapın. Ama yoksa yani bunu böyle bir an özendim, öyle mi olsun, böyle mi olsun? Ya da araştırın yani, onu da yapın, onu da yapın. Bakalım hangisinde daha mutlu olacaksınız. Belki başka bir sanat dalında daha mutlu olursunuz. Yani ama yazının hayatta kalması çok önemli. Yani edebiyatçı olmak değil ama yazmak bir kayıt etmek meselesi. Ben mesela tarihi roman yazarken en çok zorluk çektiğim şey, işte mesela ressamlar üzerine bir roman yazıyorum. Bizim ressamlarımızın hayatlarının nasıl olduğunu anlamaya çalışıyorum. Yok günlük tutmamışlar, tutmuşlarsa da kaybolmuş. Biyografileri yok ortada, otobiyografi yok. Yani mektuplar yok, günlük hiçbir şey yok, yazı yok. Yazı olmayınca ayrıntı yok. Ama ne oluyor? Buradan yolu geçmiş, Rusya'dan gelmiş Ukrayna kökenli Grichenko diye bir ressam Paris'e gidiyor, hayatını yazıyor ve İstanbul'a geldiğinde hangi ressamlarla, Şişli'de, hangi meyhanede, hangi peyniri yediğini yazdığı zaman işte o zaman biz roman yazabiliyoruz. O geçmişi kaydetmiş oluyor çünkü. Yani yazı o yüzden çok çok önemli. Ben herkesin yazmasını çok arzu ederim. Geleceği çok zenginleştiren bir şey çünkü.
En çok sevdiğin üç yazar hangisi?
Vallahi herhalde yani değişik zamanlarda değişik cevapları var bunların ama mesela Kafka'ya bir numaraya koyardım herhalde. Beni çok etkilediği için ama bunun yanında Borges'i vardır, Oğuz Atay'ı vardır, Tanpınar'ı var, Yaşar Kemal'i var. O kadar geniş bir spektrum ki yani ayrıca da bir bazısının bir eserini severim, bir eserini hiç sevmem. Yani o yüzden çok böyle net bir cevap vermem kolay değil.
Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Şu ana kadar konuştuğumuz fakat benim sana sormadığım ama senin hakkında olan ilave etmek istediğin bir şey var mı?
Yok yani bütün söyleyeceklerimi de söyledim
Her
herhalde.
şeyi söyledim.
Her şey söyledim.
Evet, her şey söylendi. Sevgili Murat Gülsoy'la yaptığımız bu programın sonuna geliyoruz. Senin tanışın değil, akraban olmak benim için hakikaten büyük bir onur. Ama seni
Bilmukabele.
çok küçüklüğünden beri her zaman tanıyoruz ve her zaman da o güzel şeylerini gördüm yani. O da hoş bir şey. Bu arada bir ortak bir şeyimiz daha var. Murat'ın çocuklarıyla benim doğum günüm aynı doğum günü.
Evet.
Ne kadar sevinmiştim onların doğduğu gün. 12 Ekim'de doğmayacaklardı ama 12 Ekim'de sen bana heyecanla aradın. O doğdular demiştin. Onun için aramızda ayrı bir bağ var. Amcamdan da rahmet olsun. Ondan dolayı da var.
Mukabele.
Hoş sohbetin sonuna geldik. Ama sohbetler inşallah başka insanlarla, başka konularla, başka ilhamlarla devam edecek. Şimdilik hoşça kalın.